Ayrım 17.
İleriye sürmeye çalıştıkları top arabaları ve atlarıyla beraber paramparça olmuş askerlerin cesetleri kavrulmuş çalı öbeklerin dibinde çukurların içinde yayılıp kalmıştı. Kan, ter ve toprakla bulanmış gövdelerin üzerindeki giysiler ve çevreye dağılmış her şeyi aynı renkteydi. Gri, kara kömür gibiydi. Bazılarından hala alevler çıkıyordu. Aralarında ağır yaralılar da vardı. Kimi komadaydı, kimi ise sırf çektikleri ızdırabı daha fazla yaşamamak için kurtarılmak yerine ölümlerine dua edenlerdi. Uzun zorlu bir mücadelenin ardından Macar ve Avusturya askerleri ovanın gerisine püskürtülmüşlerdi. Karargah cephenin ardındaki ormanın içindeydi. Biraz daha içerilerdeki köye de sıhhiye birlikleri yerleştirilmişti. Askeri iki doktorun dışında gönüllü yardımcılardan oluşan bir sağlık ekibi hizmet etmekteydi. Ameliyatlar ve acil bakım için hazırlanan ahşap ev ihtiyacı cevap veremediğinden sahne sonuna ormandan kesilen ağaçlarla derme çatma ilaveler yapılıp hemen yanı başına birkaç çadır kurulmuştu. Orman bir köşesiyle cephe arasındaki dar yol hareket halindeydi. Defalarla bakımdan geçirilmiş kamyonlar, yorgun bezgin atlar yaralıları taşıyıp duruyorlardı. Bu yoğun trafik gece gündüz demeden devam ediyordu. Şehirlerden, kasabalardan yumuşacık yataklarını bırakıp gönüllü olarak yardım ekiplerine katılanlar çoktan pişman olmuşlardı bile. Rusya'nın bir ucuna ölümün nefesini soğumaya geldiklerini fark ettiklerinde artık çok geç olmuştu. Onun için kimse şikayet ve korkusunu dile getirmeden var gücüyle çalışıyordu. Her yerde hummalı bir koşuşma görülüyordu. Gönüllü hasta bakıcılar askerleri var güçleriyle yaşatmaya uğraşıyorlardı ama çabalarının çoğu bir sonuç vermiyordu. Gerekli ihtiyaç malzemeleri azalmıştı. Cephe gerisinden birkaç haftada destek gelmiyordu. Kopan vücut parçalarını yerine dikmek, kangrene çevirecek bir yaranın olduğu bölümü kesmek artık doktora için bile dayanılmaz bir işkence olmaya başlamıştı. Hastaları bayıtmaya yarayacak hiçbir şey yoktu. Bağırıp inlemeyi, erkekliğine ve askerliğine yediremeyip şarapnel parçalarının delik deşik ettiği, top ateşinin yarısını alıp götürdüğü gövdelerin acısına dayanamaya çalışan gencecik çocuklar, sinirlerini, kaslarını, kemiklerini törpüleyen ameliyat bıçağının verdiği ızdırapla avaz avaz ağlamaya, haykırmaya başlıyor, sonunda da bayılıp kalıyorlardı. Bazısı bu baygınlıktan hiç çıkamıyor, kan kaybından daha ameliyatı bitirmeden hayata veda ediyordu. Bunlar yine de şanslı sayılırdı. Harp meydanında kalan ölüler ise toplanıp gönülmeye fırsat olmadan yeniden başlayan bir yaylım ateşinin altında yanıp parçalar halinde savruluyorlardı. Üzerleri bir gün toprakla örtülüp yeniden çalılar, otlar bittiğinde bu zavallıların her birinin birden fazla mezarı olacaktı. Karargâhtan gelen yol üzerinde süratle ilerleyen iki atlı hastane kulübesinin önünde atlarından atlayıp koşarak içeriye girdiler. İkisinin de üniformaları, çizmeleri toz toprak içindeydi. Kapıda yeni gelen bir yaralının seviyesine eğilmiş olan hemşire onlara yol verdi. "Doktoru nerede bulabiliriz?" diye sordu içlerinden biri. Karşıladığı yaralının karnında açılmış korkunç bir deliğe bakarken gözleri dehşetle açılmış olan hemşire konuşabilmekten aciz onları parmağıyla yan taraftaki çadırı işaret etti. Subaylar derhal o tarafa koştular. Yaralıların neredeyse üst üste yattığı çadırın en dibinde bir askerin kesilmiş bacağını kontrol eden doktor kendisine doğru koşarak gelenleri görünce başını kaldırdı. "Müsteğmen Eminov doktor, bir arkadaşımızı arıyoruz." "Kim? Ne zaman gelmiş olabilir?" "Teğmen Vladimir Stankinov. Son çarpışmadan toplanan yaralılar arasında olmalı. Süvari birliğinden." Doktor elinde tuttuğu kesik bacağı yatağa geri bıraktı. Yüzünde askerin durumunun ümitsiz olduğu inanılmaz bir ifade vardı. Derin bir nefes aldı. "O kadar çok, o kadar süratle yaralı geliyor ki isim isim bilmem imkansız. Ancak başhemşireye sorarsanız size kayıtlardan bulabilir. Tabii bir de yanında tanıyanı olmayan ve komada gelenler oluyor. Ancak ölmez de kendine gelirse ismini kendisinden öğrenebiliyoruz. Ya da sizin gibi arayanları olup bulunca kimliği ortaya çıkarıyor. İsterseniz hastada bir bir dolaşıp bakın. Kusura bakmayın yardımcı olamadım." "Ziyanı yok doktor. Vaktinizi aldık. Teşekkürler." Çadırdan çıkar çıkmaz etrafına kararsızlıkla bakınan Seyit arkadaşına döndü. "Celil sen çadırlara bak. Ben de binayı gözeteyim. Daha çabuk olur." "Tamam Seyit." Seyit ahşap kolonların arasında yan yana yerleştirilmiş yatakların etrafında süratle dolaşmaya başladığında gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Harp meydanında daha kötülerini de görmüştü ama sanki orada bu tarz görüntüler onun bir parçası tabii gelişimiydi. Cephe gerisinde işin vahşeti daha belirgin bir hal alıyordu. Yatak yetişmediğinden bir kısmı üzerinde taşındıkları sedyelerle beraber duvar dibinde sırayla bırakılmışlardı. Havaya kan ve dezenfektan karışımı korkunç bir koku sinmişti. Seyit yaralıların arasında bile denir görememişti. Birkaç askerin yüzüne dikkatle tekrar tekrar bakması gerekti. Zira yüzleri parçalanmıştı. Vladimir olsa bile tanıması çok güçtü. Duvarın en ucundaki sedyede boynundan yukarısı tamamen sargılarla örtülü askerin yanında diz çöktü. Sargılar kandan kıpkırmızıydı. Genç adamın sadece ağız kısmı açıkta bırakılmıştı. Hırıltılarla nefes almaya çalıştığı ağız boşluğu kuyu gibi oyuk duruyordu. Dudakları dişleri yoktu yerinde. Seyit neredeyse bulanmak üzere olan midesini eliyle bastırarak ayağa fırladı. Yan taraftaki yatağın başucunda duran hemşireye baktı. Genç kadının son arzusu olarak su içmek isteyen askerin başını kolları arasına almış ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Asker 20 yaşlarında olmalıydı. Hemşirenin bardağı dudaklarına eğmesiyle ağzına aldığı ilk yudumu ancak yutabildi. İkinci yudum su tekrar köpüklerle karışıp geriye bardağın içine çenesine aktı. Aniden kasılan vücudu titredi ve gözleri açık olarak başı hemşirenin göğsüne düştü. Gönüllü hemşire başını yastığa koyduğu genç askerin gözlerini kaparken kendi gözyaşlarını silmek için uğraşmadı. Seyit boğazında düğümlerle genç kadının ölü askeri çarşaflı örtüşünü seyretti. Hali tavrı, ince uzun bakımlı elleri, zarif adımları her haliyle iyi bir aileden geldiğini belli ediyordu genç hemşirenin. Şehirlerin iyi mahallelerinden buralara gelmek için çok idealist ve bir o kadar da altı yürekli olmak gerekirdi herhalde. Gönüllülerin çoğunu Prenses Tatyana'nın kurduğu Yardım Etme Derneği'ne katılanlar teşkil ediyordu. Büyük bir kısmı da şehirli ve hali vakti yerinde olan ailelerin kızları, hanımlarıydı. Seyit hayatında bir daha hiç göremeyeceği bir genç kıza karşı yüreğinde hafif bir şefkat hissetti. Hemşire ölen askerden başkalarının ona ihtiyacı olduklarını hatırlayarak yataktan uzaklaştı. O an Seyit'le göz göze geldiler. Bir yakınınız mıydı diye sordu. Seyit başını iki yana salladı. Hayır, hayır ben onu hiç tanımıyorum. Ben bir başkasını arıyorum da. Burada bulamadınız mı? Görebildiğim kadarıyla ona benzer kimse yok burada. İsmi bile denir. Temel Savinkov. Sonra köşedeki sedyede yatan askeri göstererek sordu. Acaba şu dip tarafta sedyedeki asker, yüzü sarılı olan, onun ismini biliyor musunuz? Hemşire yüzünde acımayla o yana bakıp cevapladı. Ah o zavallı mı? Pek yaşayacağını sanmıyorum. Adını bilmiyoruz ama bildiğim kadarıyla bir topçuymuş. Aradığınız kişi olabilir mi? Seyit arkadaşını bulamamaktan duyduğu üzüntüyü unutmuş, içine su serpilmişti. Bu feci durumdaki yaralının Vladimir olmaması daha hayırlıydı. Şimdi hiç değilse onun hafif bir yara ile kurtulmuş olmasını bulma ihtimali vardı. Rahatladığını hissetti, gülümsemeye çalıştı. Yok hayır o olamaz. Burada bulamadım anlaşılan. Sağ olun hemşire. Tanrı yardımcınız olsun. Hala Tanrı'ya inananlar olması güzeldi de hemşire. Soru sorar gibi bakan Seyit'e izah etmesi gerektiğini hissetti. Yanlış anlamayın. Benim inancım sonsuzdur. Ama yaralılar arasında Tanrı'ya isyan edeni o kadar çok gördüm ki. Seyit hızla uzaklaşırken mırıldandı. Belki o da çok yaklaştılar da onun içindir. Seyit kapının önünde buldu. Genç adam arkadaşını beklerken bir yandan da koşuşturup geçenleri Vladimir'i sorup duruyordu. Sağlık merkezinde bir netice alamamışlardı. Geri dönüp harp meydanını aramaya karar verdiler. Bu yaptığımız doğru mu Seyit? O koskoca alanda nasıl bulacağız onu? Yeniden top atışı başlarsa. Onun son kez olduğu yeri hatırlıyorum Celil. Mişe'den az ötedeydi. Atları mahmuzlayıp çılgın gibi tekrar karargahın yoluna geldiler. Ama karargahta durmadılar. Onların çadırların önünden dört mil ovaya doğru indiklerini gören Mişa, elindeki peksimetli çayı niyetini içtikleri açık renkli suyu bastırmakta olan Osman'a seslendi. Osman, Koç Seyit ve Celil harp alanına gidiyorlar. Deli mi bunlar kuzum? Akıllarında ne var yine? Osmanlı Mikail, Vladimir ve Celil gibi Seyit'in mahiyetinde temel rütbesiyle görev yapıyordu. Alupka'nın iyi bir ailesinin oğluydu, Tatar'dı. Çay bardağını çadırın yanındaki taşın üzerine bırakarak fırladı. Hadi biz de gidiyoruz dedi. Nereye gideceğiz, deli misin sen? Ben gidiyorum, istersen gel. Osman Seyit için canını verebilirdi. Onun böyle telaşla ovaya gitmesinde muhakkak bir sebep vardır diye düşünüyordu. Atını atladığında nişanın da arkasından geldiğini görünce memnun oldu. Savaş meydanında ölüm sessizliği sürüyordu. Seyit'in Vladimir vurulan atından düşerken gördüğü yere gelmişlerdi. Cesetlerin arasında dolaşmaya başladılar. Yüzü koyup toprağa düşmüş olanları çevirip enkaz altındakileri çekip çıkarıp arkadaşlarını bulmaya çalıştılar. Ümitsizce çırpınışları arasında Seyit oldukları yerden oldukça uzakta Macar tarafındaki yığınların arasında bir gövdenin sürüklenerek ilerlediğini fark etti. Çabuk Celil, çabuk, orada biri var, yaralı olmalı. Süratle o yana at koşturmaya başladılar. O sırada ağaçların arasından yeni çıkıp ovaya doğru bakış atan Osman ve Mişa şaşkınlıkla ileride düşman hatlarına doğru at koşturan arkadaşlarını gördü. Birden ölülerin arasından sürünerek ilerlemeye çalışan asker yerinden fırlayarak gerisin geriye koşmaya başladı. Allah kahretsin dedi Seyit. Bu bizlerden biri değil, Macar bu. Celil Seyit'in durup geri döneceğini sandı ama yanılmıştı. Seyit aynı hızla kaçan Macar askerin üzerine gidiyordu. Bir an duran Celil geriye baktı, dönmeleri lazımdı. Düşmanın aşı sahası içindeydiler. Ölümü araseler ancak buraya gelebilirlerdi ama onu bırakamazdı. Arkasından fırladı, adımlarını açabildiğince koşmaya çalışan Macar askeri düşmanın üzerine geliyor olmasından paniğe kapılmıştı. Arada bir dönüp ne kadar yaklaştıklarını anlamak için arkasına bakıyor, her başını döndürüşünde de önünde yatan cansız bir gövdeye veya top parçalarına takılıp düşüyordu. Saatlerdir geriye siperine dönebilmek için cesetler arasında akşam karanlığını beklerken başına böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemişti. Can havliyle kaçmayı deniyordu. Arkasından gelenlerin daha fazla ilerlemeye cesaret edemeyeceklerinden emindi. Kurtulması yakın diye düşünüyordu. Ama yanılmıştı. Az sonra atların soluğunu ensesinde duydu. Anlayamadığı bir çabuklukla iki taraftan kollarının altından kavranıp havalandığını hissetti. İki atın arasında ayakları yerden kesilmiş olarak süratle yön değiştirdiklerini gördü. Şimdi Rus tarafına doğru yol alıyorlardı. Gözleri yuvalarından uğramış, atlarından biri kolunu bırakırsa düşüp parçalanması işten değildi. Ya Rus karargahına varlıktan sonra neler olacaktı acaba? Kendisine neler yapılacaktı? Seyit ve Celil Macar'ı Mişel ile Osman'ı teslim ettikten sonra adam çoktan bayılmıştı. Siz bunu karargaha götürün. Biz bir kez daha dolanıp geliyoruz dedi Seyit. Kendinize dikkat edin diye bağırdı Osman arkalarından. Bu defa sabırları boşa çıkmadı. Vladimir'i buldular. Bacakları kırılmış olmalıydı. Ters dönmüştü. Sol yanağı ve omzu parçalanmıştı. Seyit arkadaşını omzundan kaldırıp başını dizleri üzerine yerleştirdi. Vladimir, Vladimir cevap ver, yaşıyorsun, yaşamalısın. Durumu perişan olmasına rağmen genç adam henüz yaşıyordu. Celil, onu hemen götürelim. İnşallah zamanında bulmuşuzdur. Vladimir'i Seyit'in atının önüne yerleştirdiler. Seyit yaralı arkadaşını aynen küçük bir çocuğu tutar gibi sol koluna yatırdı ve karargahın yolunu tuttular. Hava kararmaya başlamıştı. Mişa ve Osman onları yolun başında bekliyorlardı. Koşarak geldiler. Genç adamı itinayla attan indirip sedyeye yatırdılar. Birbirini tutmayan kemikleri adeta çuvala dökülüyormuş gibi sedyeye yayıldı. Başı yana kaydı. Mişa arkadaşının sol omzundan aşağıya sarkan kanlı kolunu vücudunun yanına yerleştirmeye çalışıyordu. Hastane arabası burada mı diye bağırdı Seyit, ileride bekleyen askere. Vladimir'in yüzünde acıdan korkunç yere bakmakta olan Mişa'nın dudaklarından neredeyse fısıltı halinde kelimeler döküldü. Gerek kalmadı, çoktan ölmüş. Hepsi sedyenin üzerine üşüştüler. Nabzına bakıp eğilip nefes almak için çabaladılar. Ama onların telaşı neticeyi değiştirmiyordu. Temel Vladavur, Savinkov artık yaşamıyordu. Mişa istavroz çıkarırken Seyit sedyenin yanında diz üzeri çöktü, yüzünde ızdırap vardı. Sevgili Vladimir, sevgili dostum benim, affet beni, çok geç kaldım. Eğilip onun kan çanağı olmuş alnını, gözlerini öptü. Göz pınarlarına gelen yaşları zapt etmek için dudaklarını ısırdı. Acı acı gülümseyerek mırıldandı. Kış gelmek üzere Vladimir dostum. Eğer sağ kalır da Yalta'ya dönersen buz gölde senin için üzeceğim, söz veriyorum. Karargâhtan az ötesindeki ağaçlıkta gömdüler Vladimir'i. Ona mezar görevi yapacak toprak kümbetinin üzerine tahtadan bir haç oturttular. Mişa İstavro çıkartıp kutsal ruh ve Meryem Ana'nın arkadaşının günahlarını bağışlamasını dilerken Seyit, Celil ve Osman avuçlarını açarak besmele ile başladıkları dualarını tamamladılar. Teğmen bile Demir belki de çok şeyde kısmet olmayacak şekilde hem Ortodoks hem de Müslüman dualarıyla Karpatlar'da Tanrı'nın merhametini ve bağışlayıcılığını bırakıldığı gece kuzeyden esmeye başlayan rüzgarlar ortalığı uzun zamandır sarmış olan kan ve barut kokusunu güneye sürüklüyordu. Kış şiddetli geçeceğe benziyordu. Uzun süren ve yazı andıran sonbahar günlerinin ardından hava birdenbire sertleşmişti. Günler kısa ve karanlıktı. Rüzgar bütün şiddetiyle bulutları sürüklerken yakın bir yerlerde ilk karın düştüğünü anlatan bir koku geliyordu insanın burnuna. Gündüz sadece üşüten soğuk geceleri ayaza çeviriyordu. Yiyecek, ısıtacak malzeme azalmıştı. Cepheye düzenli yardım gelmiyordu. Moskova ve Petrograd'da başlayan ayaklanmalar, gruplaşmalara artık ühlet altına yayılmaya başlamıştı. Cephede bulunanların geride bıraktıkları aileleri, dostlarıyla oldukça uzun bir zamandır haberleşmeleri kesilmişti. Bir yandan ihtilalin, diğer yandan harbin gidişatından sadece birlikler arasında fısıltıyla yayılan söylentiler sayesinde haberdar oluyorlardı. Konuşulanların ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu kestirmek zordu. İhtilalcilerin Almanya ile sulh hazırladığı lafları dolaşıp duruyordu. Uzun zamandır Karpatlar'da Macar askeriyle çarpışanlar, birkaç dakika sonra sağ kalıp kalmayacağını bilmemek endişesiyle yaşayanlar, cephe gerisinde siyasi gerçekler yaşamlarının çok uzağında görünen hayaller gibiydi. Oysa ihtilalciler mektepte hakim oldukları takdirde cepheden evine dönecekleri ailelerinin nerede nasıl şartlar altında bulacakları meçhuldü. Top atışlarının, mermi vızıltılarının kısa bir zaman içinde de olsa durduğu anlarda bunlar akla geliyordu. Akşam karanlığı basmıştı. Saatlerdir yağan kar, ormana doğru uzanan ovanın üzerinde bütün gün boyunca parçalanmış, yanmış top arabalarını, atları ve toplanmayan cesetleri çoktan örtmüştü. Sanki cehennemin yaşandığı, ölümün atlılardan, mermilerden daha hızlı gezdiği aynı yer değildi geniş ova. Bembeyaz kar öbekleri arasında yayılmış çadırların önlerinde yakılmış ateşlerin çıtırtısı neredeyse duyulan tek sesti. Abalarına, battaniyelerine sarılmış askerler yaktıkları ağaç dallarının karanlıkta oyun yapan alevlerine bakarken sanki uyuyorlardı. Konuşmak isteyenler kendi sesinden ülkercesine fısıldaşıyordu. Seyit ve arkadaşları için yine uykusuz gecelerden biri olacağı benziyordu. Ertesi sabah ovanın karşı tarafındaki araziye ineceklerdi. Son birkaç gündür Macar sayfalarından toplanıp getirilen esirlerin sayısındaki artış neredeyse tükenmek üzere olan Rus birliklerine cesaret vermişti. O cesaretle bir akın daha planlanmıştı. Seyit askerlerinin karlarda büzülüp uzanmış yorgun bedbin gövdelerine bakarken Macar hatlarının neresine kadar telef olmadan gidebileceklerini düşünüyorlardı. Elindeki dağ parçasıyla karları ardı ardına haç resimleri çizen Mişa, Celil'in uzattığı çay kasesinin sıcaklığı eline değince bakışlarını yerden kaldırdı. Sağ ol Celil. Celil herkesi dağıttığı çayın içine birkaç yudum da vodka ilave etti. Çay suyu ne kadar kaynak olursa olsun tek başına içlerini ısıtmaya yetmiyordu. Mişa kocaman bir yudumla ağzını iyice doldurdu, gözlerini kapayıp vodkalı çayı boğazına gönderirken alkolün kanında yarattığı ılıklığı iliklerine kadar hissediyor gibiydi. Boğazı yanmış olmalıydı. Gözlerini açıp başını titreterek iki yana salladı. Metal kalp ve ayaklarının arasında kar yığınının üzerinden döndürerek bir oyuk açtı ve yerleştirirken konuştu. Hatırlıyor musun Kutseyit? Seyit obanın karşı yakasını bir uçtan bir uca izlemekte olan gözlerini arkadaşına çevirdi. Neyi hatırlıyor muyum? Hani kış gelip kar yağınca yalt ormanlarında gölde yüzecektik. Buzlar arasında. Seyit acı acı gülümsedi. Eh yalta da değiliz ama yine de aşağı yukarı aynı şeyi yapıyoruz işte. Buzların içinde yüzmekten farkı yok burada yaşamın. Seninkilerden hiç haber alamadın değil mi? Hayır Mişa. Aşağı yukarı 4 ay oldu, belki de geçmiştir. İsyan oralara kadar inmiş midir dersin? Bilemiyorum, hiç bilemiyorum. Petrograd ve Moskova'daki karışıklıklar hiçbir zaman bizim taraflara işlememişti ama şimdi neler oluyor bilemem. Bu adamlar kazanırsa bizi yaşatmazlar biliyorsun değil mi? Seyit karayına hiç hat çizmeye devam eden arkadaşının endişelerini yatıştırmaya çalıştı. Bu kadar karamsar olma sevgili Nişa. Eminim her iki tarafta da akıllı izahı olan insanlar çıkıp ortada bir yerde buluşma yolu bulacaklardır. Belki de şu an bir şeyler yapılmaktadır, kim bilir. Seyit arkadaşının korkuların derinliğini çok iyi hissetmekteydi. Zira Nişa sadece çok zengin bir aileden olmamakla kalmıyordu. Annesinin Çariçe'yle büyük yakınlığı vardı. Kızıllar için yok edilmesi gerekenlerin listesinin başında yer alacakları muhakkaktı. Bu arada Kırım'da kendi ailesi için yüreği endişeyle doluydu. Kızılların özellikle çiftlik bağlık yerlere baskınlar yapıp halkı acımasızca katlettiklerini duymuştu. Sıkıntıyla derin bir iç çekti. Ailelerini düşünmeye başlayınca ertesi günle ilgili endişeleri unutmuşlardı. Osman ve Celil arkadaşlarını dinlerken sessiz sessiz silahlarını temizliyorlardı. Derken kampın oldukça uzak bir köşesinde bir balalayka sesi duydu. Gecenin ağır durgunluğuna yavaş yavaş inmekte olan karların arasından ses hüzünle dört yana yayıldı. Bir başka köşeden duyulan bir bir ses müziğe katıldı. Yavaş yavaş herkes aynı şarkıyı mırıldanmaya başlamıştı. Uçsuz bucaksız Rus steplerinin, buzlu suların aktığı nehirlerin, karlarla kayıp giden troikaların, sevgililerin anlattığı şarkı hüzün ve duyulamayan güzelliklerin aşkıyla doluydu. Şarkıdaki güzellikler bir an için etrafı sardı. Hüzünse zaten uzun zamandır oradaydı. Ertesi sabah Şafak'la beraber Seyit'in birliği karargâhtan yola çıkmaya hazırdı. Dönmedikleri takdirde ailelerine iletilmek üzere yazdıkları mektupları geride kalan arkadaşlarını bırakmışlardı. En son taarruzda ovanın iyice gerilerini püskürtülmüş olan Macarların henüz toparlanmaya fırsatı olmadığından emin, karşı tarafa el kestirme açıklık yerden geçmekte mahsur görmediler. Her şey o kadar sakindi ki bunun geçici bir aldatmacadan ibaret olduğunu bildikleri halde neredeyse harbin bittiği hissine kapılmak üzereydiler. Ancak ovanın açık yüzlü bitip ağaçlık bölgeye girdiklerinde tehlikenin çok uzaklarında olmadığını fark ettiler. Düşmanın çok değil birkaç saat önce terk etmiş olduğu kamp yerinden geçerken hepsini aynı hissetmişti. Kahramanlık ümitleri ne kadar kuvvetliyse ölüm de aynı derece yakınlarındaydı. Birden önde yol alan gözcülerin geriye doğru geldiklerini gördü Seyit. Birliğiyle işaretle durdurdu.